11. ayrım.
Hoşabe vaktiyle bir nasihat etmişti ona. Erkek evladım var. Sınır köylerinde işin zor olur demişti. Cemo erkek çocuklar doğurtmuştu ard arda. Küçük Huşit de büyüyordu. Yarın öbür gün kaçakçılığa bulaşıp helal olmasınlardı oğlanlar. Bir iki koyun parası uğruna mayına kurban gitmesinlerdi. Tarlasını satıp hayvanlarını önüne katıp içerlere göçecekti. Ta 15 yıl önce karar vermiş olduğu gibi. Hacıgillerin köyüne gidecekti. Zilan kulunu önce kısır ve yoksul yaratıp sonradan bir oğulla bir avuç toprak ve birkaç baş hayvanla gönlünü alan Allah üç kuyularda nasip eylerdi ona nafakasını hayırlısıyla. Zilan'ın üç kuyulardaki evinde amcasının yanında büyümüştü küçük Hurşit. Adını taşıdığı amcasını baba bilmişti. 15 yaşına geldiğinde oğlum demişti amcası. Sana bir ata nasihatim vardır. İsterim ki tutasın. Bu topraklar şimdi sakindir. Ama ne zaman karışacağı hiç belli olmaz. Olur da yine karışıverirse buraların hiç bitmeyen isyanlarına, ayaklanmalarına, çatışmalarına karışmayacağına dair bana söz ver. Babam gibi heder etme hayatını. Ne öldür ne de öl zamanından evvel. Hayvanlarımız, toprağımız var. Bana babalığımdan kalan, kardeşlerine de, sana da, bana da yeter. Besler hepimizi. Bu nimeti tepme. İnsan gibi yaşa Hurşit ve insan gibi öl. Ecelinle, av hayvanı gibi kaçarken kurşunlanarak değil. Amca demişti genç Hurşit. Anamdan çok dinledim dağa çıkanın kaderini. Ama Bilo köyümüzü yakanları, babamı vuranları, arkadaşlarını asanları da bağışlamıyor yüreğim. Bizden olmayana yakınlık göstermek gelmiyor içimden. Onlar başka, biz başkayız. Onlar kim? Alibi olmayanlar. Oğlum, benim canımı kurtaran, mülküne kabul eden Hoşa ve baba, Alevi miydi? Mara ana, şu köyümüzdeki Türklerin, komşularımızın ne kötülüğünü gördük? Onlar başka. Kimse başka değil, demişti Hurşit. Herkes Allah'ın kulu. Bir Nastürk köyümüzü yakarken diğeri nafakamızı verdi. Kürt'ün, Türk'ün ölümü, öldürmeyin seçeni de var. Toprağını süreni, hayvanını güdeni de. Türk'ün de, Kürt'ün de, gavurun da hem iyisi hem kötüsü vardır. Hepimizi aynı Allah yaratıyor. Sen cinsinin iyisi ol. Törelerimizden şaşma. Dedesiz, cemsiz, sassız kalma. Alevi olmayan karı alma ki davul dengi dengine vursun, soyumuz üresin. Ama kimsenin kılına bile zarar verme. Hurşit, ne gülün kır, ne can al oğlum. Hiçbir dava buna değmez. İlk gençliğinde Hurşit, amca nasihatine uymaya kararlı başlamıştı hayata. İleride çocukları olursa, onlarla isyana, savaşa bulaşmasınlar istiyordu. Şiddetten uzak yaşasınlardı, dünya döndükçe. Yazgı. Verilmiş sadakan varmış bayram. Çocuğunu ağacın dalları arasına kim sakladıysa git elini ayağını öp dedi vali. Bekleme odasında oturanları hiçe sayarak sırasını beklemeden makamına dalıveren bayramla konuşurken sesi bile yorgundu. Birkaç gün içinde 10 kilo vermiş gibi süzülmüştü. Mosmordu gözlerinin altı. Öksüzün süt anasının baskında hastanelik olmasına çok üzüldüm. Doktor Raşit öğleden sonra hastaneye uğrayıp durumuna bakacak. Yanıkları burada halledilemeyecek gibiyse Ankara'ya yollatırız zavallı kadını. Kim emziriyor şimdi çocuğu? Başka biri bulundu mu? Bulundu. Ben başka şey demeye gelmişim. Lafını nasıl söyleyeceğini bilemez bir hali vardı. Ne diyeceksen çabuk de. Çok işim var. Bugün heyet de geliyor Ankara'dan. Hadi söylesene ne bekliyorsun? Salilermiş onları. Kimleri? Çetecileri işte. Kövü yakan gopehleri. Olur mu hiç? Yakalayıp tıkmışlardı içeri. Sorguları devam ediyordu. Salilermiş Vali Bey. Yanlış duymuşsundur bayram. Evvelki gün askeri helikopterle getirildiler buraya. Olmaz öyle şey. Hadi oğlum git işine bak sen. Bayram ellerini kavuşturmuş, hiç kımıldamadan duruyordu karşısında. Öylece yüzüne bakıyordu hesap sorar gibi. Gitsene oğlum. Hadi çık dışarı. Buraya kadar gelmişsin. Aşağıda bir çay iç. Vali söyledi dersin İsmail'e. Yoksa vermez. Yasak öyle zırt pırt çay içmek. Salilermiş. Vali bek, mahkeme edip salilermiş. Salmazlar. 33 cana kıymış katilleri kimseler. İşletmişler seni. Bayram çıkar çıkmaz savcıya telefon bağlattı vali. Bayram'ın haberine inanmamıştı ama ya bir doğruluk payı varsa? Tedirgindi. Acaba kaçmışlar mıydı hapisten? Yahu birader, bir söylenti var. Teröristler salınacak diye. Var mı bunun bir aslı astarı? Yine yana doğru kaykılmış oturuyordu iskemlesinde. Birden doğruldu. Dimdik oldu. Ne? Ne diyorsun? Nasıl salarlar? Biri mi bunlar? Herifler düpedüz kıyım yaptılar. Hangi hakim? Nöbetçi hakim mi bakıyormuş? Olmaz öyle şey. Onca vahşet. Ben görgü şahidiyim. Şimdi hemen geliyorum oraya. Telefonun kapanmasıyla yeniden çalması bir oldu. Daha yerinden bile kalkamamıştı vali. Açtı. Alay komutanı arıyor efendim, dedi Saliha. Komutandan da aşağı yukarı aynı bilgileri aldı vali. Komutan da tedirgindi. Siz onları ben gelene kadar salıvermeyin lütfen, dedi. Ben hemen çıkıyorum. Savcıyla görüşmeye gidiyorum. Telefonu kapatınca yardımcısının odasına daldı. Teröristleri bırakıyorlarmış, dedi. Ben savcılığa kadar gidiyorum. Yerime bak. Öğleden sonra milletvekilleri geliyor. Karşılama, konaklama vesairenin ayrıntılarıyla uğraşıver. Nasıl bırakırlar? Doğru değildir. Ben de öyle sanıyordum ama doğruymuş. Şimdi konuştum. Hem savcıyla hem de alay komutanıyla. Ne söylediler? Neden bırakıyorlar? Yanlış adamlar mı tutuklanmış? Hani kadınlar çok emindiler tanıdıklarından? Nöbetçi hakim öyle karar vermiş. Bunları yapanların köylerine omzunda yıldızları olan üniformalı bir herif gelmiş. Hem haraç toplamış köylüden hem de burası Kürdistan'dır. Türk solu haindir. Bu köyün sahibi sadece PKK'dır. Ben de sizin komutanınızım, demiş. Dediklerimi yapmazsanız hepinizi gebertirim. Başbağlara gidip bütün erkeklerin beynini dağıtacak, ellerini de yakacaksınız, demiş. Ne olmuş yani demişse? Yapmasalardı? İnanmış mı bu herifler nöbetçi hakim? Vali yardımcısının da sapsarı olmuştu yüzü. İnanmış. Çok pişmanız. İsteğimizle değil baskıyla, zorla yaptık. Bizi kullandılar. Öldürülmekten korktuk. Ölenlerin çoğu arkadaşımızdı zaten, diye hüngür hüngür ağlamışlar. Olur mu böyle şey yahu? Olur mu yahu? Gidip konuşacağım savcı ile. Konuşun efendim. Anlatın gördüklerimizi. Salmasınlar. Salarlarsa yine yaparlar. Bunlar iyice insanlıktan çıkmış. Asırlarca hayvan gibi güdülen insanların hayvandan farkı mı kalır? Bir yandan kendi ağaları, şıhları, bir yandan devlet, canına okundu heriflerin. Şimdi onlardan insanlık mı bekliyorsun? Sayın valim, dedi yardımcısı, anlayamadım. Ezilmişler diye yaptıklarını bağışlamamız mı gerekiyor? Laf mı bu şimdi? Ben cezalarını çekmeleri için onları salacak her kimse ise onunla konuşmaya gidiyorum. Bunca cana kıydıktan sonra hiç serbest bırakılır mı suçlu? İstediği kadar pişmanım desin, gözyaşı döksün, hiç bırakılır mı? Ama niye bu noktaya gelindiğini de düşünmek lazım. Merdivenleri üçer beşer atlayarak indi vali. Tam kapıdan çıkarken Bayram'ı gördü. Bayram, vali konağının dış kapısında ellerini yine önünde kavuşturmuş, taş gibi dimdik duruyordu. Doğruymuş be Bayram, dedi. İnanılır gibi değil ama haklıymışsın. Şimdi savcıya gidiyorum. Bakalım bir şeyler yapabilecek miyiz? Bey, dedi Bayram, yanına yaklaşıp sesini alçaltarak. Vali begim, salınmalarını sen istermişsin diyeler. Hayda, kim diyormuş bunu? Eşkıya, bizi vali bıraktıracak diyelermiş. Saçmalama, dedi vali, eliyle işaret ettiği az ileride duran arabasına yaklaşması için. Araba geldi, vali arabaya binmek üzere eğilmişken doğruldu, araca yaslandı. Birkaç derin nefes çekti içine, bekledi. sabahtan beri iyi hissetmiyordu kendini. Savcıya gitmek üzere açık havaya çıktığında başının dönmesi iyice artmıştı. Ayağının altından toprak kayıyor gibi geliyordu. Gerçekle düş arasında yarı sersem bir haldeydi. Baskından beri uykusuzdu. Doğru dürüst yemek yememişti. Biraz önce çok sıkılmıştı canı. Katillerin salınma ihtimaline. Bir tuhaf ağırlık da vardı havada. Kara bulutlar toplanıvermişti gökyüzüne. Bu sağanak da nereden çıktı şimdi? Dedi şoförü aniden bastırınca Yağmur. Efendim, ıslanıyorsunuz efendim. Arabanın kapısını açmış bekliyordu. Valinin kıpırdamadan durduğunu görünce bagaja koştu, elinde şemsiyeyle döndü. Yaslandığı yerde çok yorgun görünen valiye yaklaştı, şemsiyeyi açarak. Vali gözlerini dikmiş bir yere bakıyordu. İnönü ağlıyor, dedi yavaşça. Şoför şaşkın şaşkın sağına soluna bakındı. Gözlerini kırpıştırarak neden sonra akıl etti heykeli. Gerçekten de İnönü'nün bronz yanaklarından aşağı gözyaşları gibi iniyordu yağmur damlaları. Bu toprağın insanının hiç değişmeyen yazgısına ağlıyor gibiydi heykel. Mühendis. Fırat'ın Başpınar yakasında dolgu yerinin yukarısına düşen kayanın üstünde Tarasut Kulesi gibi oturtulmuş şantiyede masaya yayılmış projeye eğilmişti hepsi. Nefeslerini tutmuş mühendisi dinliyorlardı. Mühendis değişik renkte kalemlerle hazırladığı bir takım kroklerin üzerinde dolma kalemiyle gidip geliyor, çiziyor, anlatıyor, valiye yabancı terimlerle konuşuyordu. Hüdayi başını sallıyordu ara sıra. Hava sıcaktı. Mühendisin alnından süzülen ter burnunun ucuna yürüdü ve önündeki haritaya damladı. "Şu pervane daha hızlı çalışmaz mı Allah aşkına?" diye sordu vali. Hüdayi'ye tavandaki aleti işaret ederek. Hüdayi yörenin adamı olduğu için böylesi sıcaklara alışıktı. Alaycı gözlerle mühendise baktı. "Kış bastırdığında bu sıcağa rahmet okursunuz. Siz bir de buraların kışını görün," dedi. "Ben sıcaktan şikayetçi değilim," dedi mühendis. Vali, mühendisle Hüdayi'nin daha ilk görüşte yıldızlarının barışmadığının farkındaydı. Hüdayi'nin bir devi andıran koca gövdesinin yanında sıska bir sivrisinek gibi kalıyordu mühendis. Yaşlı adam bu beden farkını keçi sakallı, uzun saçlarını arkadan toplamış garip görünüşlü genç adamı ezmek için cömertçe kullanıyordu. Ama saçlı sakallı da olsa, sivrisineği de andırsa, o bir mühendisti ve konumu alaydan yetişme iri ihtiyara göre daha üstündü. Odadaki hava belki de bu sessiz çatışma yüzünden bunaltıcı bir hal almıştı. "Yani dolguyu çoğaltıp köprü mesafesini azaltacağız değil mi? Ben öyle anladım," diye sordu vali bir kere daha üzerine basa basa. Hüdayi'nin de onaylaması için ama yanıtlayan yine mühendis oldu. "Evet, aynen öyle," dedi. "Böylece demir çelikten tasarruf edeceğiz. Su üzerindeki mesafeyi en aza indireceğiz. İş hem ucuzlayacak hem de çabuklaşacak. Demirden tasarruf edeceğiz ama dolgu da ucuz değil ki. Sen benden nehrin üzerine 150 bin metreküp dolgu yapmamı istiyorsun evlat," dedi Hüdayi. "Evet, dolguyu bedava mı sanırsın? Daha senden para istemiyor ki verdiği toprak karşılığında aga, patlat dinamitini, yap dolgunu. Her seferinde 10 ton dinamit patlatıyorum ben. Daha bedava ama dinamit babamın malı değil. Çeliğin fiyatını müteahhit olduğuna göre sen benden daha iyi bilirsin," dedi mühendis. "Hesapla bakalım. Çelik mi daha ucuz, dinamit lokumu mu? Yani sen koca köprüyü 60 metreye kadar düşürdüğünü mü söylüyorsun?" "Evet. Acayip." "Acayip değil, akıllıca. Ve bu köprü Ankara'da yapılacak." "Evet." "Sonra buraya taşınacak koca köprü." "Deh deh deh. Koca köprü taşınmayacak. Parçaları taşınıp burada monte edilecek." "Ya. Sen hiç Lego denen oyuncakları gördün mü?" "Torun sahibiyiz devrallah." "Tamam. İşte aynı Lego mantığı. Önce yapacağız, sonra sökeceğiz, burada tekrar kuracağız." Lego dediğin bir oyun, uşaklar oynasın diye. Biz oyun oynamıyoruz. Köprünün arkasındaki mantık da Lego ile aynı mantık. Ben bu işten bir şey anlamadım, dedi Hüdayi. Hüdayi, sen dolguna devam et. Bak şimdi sana daha da çok iş çıktı. Bırak köprüyle mühendis uğraşsın, dedi vali. Zaten ortada bir iş bölümü var. Dolgu senin, köprü mühendisin sorumluluğunda. Somurttu Hüdayi. Kendi teklif ettiği firmayı neden istemezdi şu vali? Nereden bulmuştu şu zibidiyi? Keşke o Gürcü baba oğul zamanında ortaya çıksalardı da kapsalardı işi. Hiç kaynamamıştı kanı bu keçi sakallıya, hiç. Erkek dediğinin saçı karı saçı gibi mi olur diye sorup duruyordu önüne gelene. Haydi sakalını sineye çeksindi. Kendisinde de vardı bir kırçıl sakal. O saç neyin nesiydi öyle? Sıska mı sıska bir herif. Üflesen uçacak. Yeni bir teknik deniyormuş. Burası deneme yeri miydi? Ya beceremezse ne olacaktı? Açılır kapanır yaylı yatak gibi nemenem köprüyse o. Orada yap, burada aç. Hoppa! Hokkabaz işi, hokkabaz. Ne kadar da akıllıymış gibi dururdu cin bakışlarıyla. Nah, şu kadar akıl varsa bu valide. O da Hüdayi değildi. Serseri görünüşlü, karı gibi saçlı, kulağı küpeli herife git teslim ol sen. Hay aklını karışladığımın valisi. Oysa vali neredeyse iki kanat takıp uçmak üzereydi sevincinden. Hayatının mühendisini bulmuştu. Nereden tasarruf edebileceklerini düşünüp dururken adam kendiliğinden ortaya atmıştı toprağı doldurup köprünün boyunu 180 metreden 67 metreye düşürmeyi. Bugüne kadar Anadolu'da hep Alman metoduyla yapılmıştı köprüler. İngiliz sistemi ilk kez denenecekti. İngilizlerin çelik asma köprüleri meşhurdu. Vali de yenilikleri pek severdi. Mühendisin anlattıklarını işitince büyük bir keyif ve heyecan duymuştu. Ama Hüdayi gölge düşürüyordu keyfini. Gözü tutmadığı için burnundan getiriyordu mühendisin. Allah'tan adamın Ankara'daydı işi. Burun buruna çalışacak değillerdi. Onu da hiç anlamamıştı ya Hüdayi. İnsan işinin başında olurdu. Başka şehirde değil. Pes etmeden tekrar tekrar soruyordu aynı soruyu. Yahu bu köprüyü Ankara'ya mı kuracağız? Hayır, Fırat'ın üstüne kuracağız. O halde mühendis neden şantiyesini burada açmıyor? Çünkü köprüyü Ankara'da yapacak. İş mahalli burada. Çalışanı orada olur mu böyle şey? Görülmüş müdür? Anlatıyorlar, anlatıyorlar ama saat başı Hüdayi'nin aynı soruyla karşılarına dikilmesine mani olamıyorlardı. Belki o da bir usandırma yöntemi kullanıyordu. Valiye gına getirtecek, vali sonunda tamam abi, git getir o tavsiye ettiğin adamları görüşelim diyecekti. Ne de olsa eski kurttu ve çarıklı erkanı harpti, hep Türk köylüsü gibi Hüdayi. Mühendise gelince hiç umurunda değildi Hüdayi'nin onu sevip sevmemesi. Asıl mesele karısının onu sevmemesindeydi. Erzincan'daki köprü teklifini almasından yaklaşık bir ay önce karısı karşısına geçmiş ve gözlerinin içine bakarak artık seni sevmiyorum demişti. Evet, aynen böyle demişti. Bir an için yanlış duyduğunu düşünmüştü mühendis. Belki de bir rüya görmekteydi. Rüyalarda en akla gelmeyecek şeyler olurdu. Gözlerini kırpıştırmıştı birkaç kere. Ama bu bir rüya değildi. Karısı bir akşam yemekten sonra mutfak kapısına sırtını dayamış, kollarını göğsünde kavuşturmuş, ben sarımsak kokusunu sevmiyorum der gibi sakin sakin ben seni sevmiyorum deyivermişti. Mutfakta tasarımını elleriyle çizdiği açılır kapanır masada yemeklerini yerlerken dizleri sürekli birbirine değiyordu. Her zaman olduğu gibi. Yemeğin sonuna doğru dizlerini çekmişti karısı. Masa çok küçük olduğu için özel bir çaba sarf etmiş olmalıydı. Şarabını doldurmak için bardağına uzandığında eliyle bardağın ağzını kapatmıştı. İstemiyor musun? Hayır. İki parmak bir şey kaldı. Bitirseydik şunu. Bana verme lütfen. Sen bitir. Hatta sen de içme artık. Bir tuhaftı sesi. Duruşu da öyle. Bacakları iyice kendisine doğru çekilmiş, dimdik ve iğreti oturuyordu iskemlesinde. Tatsız bir şeyler duymak üzere olduğunu sezmişti mühendis. Neden içmeyecekmişim? Şimdi konuşacağımız konuyu ayık kafayla konuşmak daha doğru olur. Dünyanın yaratılışı üzerine mi konuşacağız? Son aldığın etek hakkında mı? Her şeyi alaya almana sinir oluyorum. Ben çok ciddiyim. Evliliğimiz hakkında konuşacağız. Nesi varmış evliliğimizin? Yürümüyor. İkimiz de mutlu değiliz. Benim hiç şikayetim yok. Senin gerçekleri göğüslemek adetin değildir. O halde sen kendi şikayetini söyle. Şikayet meselesi değil. Karısı masadan kalkmış, gidip kapıya dayanmış ve aralarına ancak emniyetli bir mesafe koyduktan sonra "Artık seni sevmiyorum." demişti. İrkilmişti mühendis. Hem duyduğundan hem de bunu söylemek için karısının kendinden uzaklaşmasından. Acaba ne zannediyordu? Ona bir tokat atacağını mı? Yoksa dudaklarına yapışıp öpmeye çalışacağını mı? Onu istemeyen bir kadını dövmeye ya da zorla sevmeye kalkacak kadar alçalabileceğini sanıyordu demek. Karısı hiç gocunmadan onu incitebiliyor ve ondan çekiniyorsa evet, belki de bitmişti bu ilişki. O hiç farkına varmadan tükenmişti aralarındaki çok özel, çok renkli, çok derin sandığı dostluk. Yine de kendini alamayıp neden diye sormuştu. Böyle şeylerin nedeni olmaz. Her şeyin bir nedeni vardır. Seni sevdiğimi söylediğimde hiç sormadın da ama bana nedenini. Şimdi soruyorum işte. Neden sevdin beni ve neden şimdi sevmiyorsun artık? Seni sevdim çünkü bana heyecan veriyordun. Değişik ve hoş şeyler ilham ediyordun. Coşkuluydun, umutluydun, farklıydın. Ne değişti? Her şey. Dünyaya çelik parçaların arkasından bakmaya başladığını biliyor musun? Üst geçit, alt geçit, demir, çelik, fabrika, montaj. Başka lafın yok. Coşkun söndü. Ne bileyim, farklılığın kalmadı. Her erkek gibisin sen de. Herkes gibi oldun. Herkes gibiymiş. Kıpırdanmıştı yerinde. Yüzünde hiçbir ifade yoktu. Sesi sakin ve soğuktu. Yüreğindeki fırtınayı dışarı vurmamak için çaba sarf ediyordu. İçinde kırılan yemyeşil dalın sesini sadece kendisi duymuştu. Her insan, ama her insan zaman içinde diğerinin gözünde gezini kaybeder, diyebilmişti mühendis. Evlilikler de öyledir. O halde evlilik bana göre değil. Ben tek başıma yaşamalıyım. Olabilir, ama iyi düşün. İlişkimizi boş yere yıpratma. Pişman olabilirsin. Ben ne yaptığımı biliyorum. Pişman olmayacağım. Başka biri mi var yoksa? Karısının gözlerini yere indirmiş, yanıtlamamıştı. Bilirsin, sükut ikrardan gelir. Bana yanıt vermiyorsun. Sessizlik uzayınca bir demir pençe yüreğini avucuna alıp sıkmıştı mühendisin. İçinden karısını taşlarından sürüklemek, yerlere çalmak, suratına tokat üstüne tokat indirmek geliyordu. Bu kez avaz avaz bağırmak ve ağlamak da istiyordu ayrıca. Bunu neden yaptın? Neyin eksikti diye hesap sormak, gitmemesi için yalvarmak, onu sevdiğini, onsuz yaşayamayacağını haykırmak istiyordu. Bunların hiçbirini yapmamıştı oysa. Sımsıkı sıktığı yumruklarını pantolonunun ceplerine sokmuş buz gibi bir sesle "Müsaade eder misin?" diyerek karısının dayandığı kapının yanından geçmişti, ona değmemeye çalışarak. Koridordaki dolabın üst rafında bir çanta çıkarmış, yatak odasına yürümüş, çekmeceleri, dolapları açmış, kapamış, çantanın içine pantolonlarını, gömleklerini, iç çamaşırlarını, tıraş takımlarını koymuştu. "Aa, gidiyor musun?" diye sormuştu karısı. "Hiç konuşmayacak mısın benimle? Sevgimi yitirmenin nedenlerini tartışmayacak mısın? Bu mu senin evlilik anlayışın?" Gülümsemişti mühendis. Kadınlara özgü tutarsızlık içindeydi karısı. Hem artık onu sevmediğini, ayrılmanın şart olduğunu söylüyor, hem de kocasından gidişine mani olmasını istiyordu. Onu terk eden birine yalvaramayacak kadar onurluydu mühendis. Ya da büyük bir yanılgı içinde "gitme" demeyi onursuzluk sayıyordu. "Neden konuşmuyorsun? Nereye gidiyorsun?" diye sordu karısı. Her erkeğin evini terk ettiğinde gittiği yere. bir otele. Seni biliyor olman lazımdı. Herkes gibi değil miyim ben? Her erkek gibi. Çıkmıştı kapıdan. Nereye gideceğini bilemeden yollarda yürümüştü uzun uzun. Gerçekten nereye giderdi evini terk eden erkekler? Annelerinin veya eski sevgililerin evlerine mi, yoksa bir otele mi? Onun ne annesi ne de eski sevgilisi vardı. Sabaha karşı bir otele kapak attığında otel odasının kişiliksiz ve soğuk beyazlığına, üstü kırışıksız gergin çarşaflarına bırakmıştı kendini ve düşünmüştü. Herkes gibi olmamak için verdiği bunca çabadan sonra saçıyla, sakalıyla, küpesi, giysi seçimi ve hatta mesleğinde uyguladığı aykırı tekniklere rağmen sıradanlıkla suçlanmayı bağışlayamıyordu bir türlü. Karısı ona sadece "Seni sevmiyorum, başka birine aşık oldum." diyemez miydi? Onu bir de sıradanlıkla suçlaması, herkese benzetmesi şart mıydı? Bir saplantı halinde sevmezdi herkes gibi olmayı mühendis. Birbiri gibi düşünen, davranan, giyinen, hiçbir farklılık, ayrıcalık göstermeyen, sürünün bir başka koyunu olmaktan öte gidemeyen, ufuksuz, korkak, dar kafalı ve tutucu insanları, herkes markasıyla damgalanan prototipleri hiç ama hiç sevmez. Ne tuhaf. Hüdayi de onu karısının tam tersine, herkese benzediği için değil, kimseye benzemediği için sevememişti. Kılık kıyafetinden uygulayacağı köprü tekniğine kadar bugüne dek bildiği, tanıdığı, kanıksadığı her bir şeye ters düştüğü için. Garipti insanoğlu. Oysa mühendis, genizden de tane tane konuşan, görüşlerini asla değiştiremeyen, iri yarı ve yaşlı Hüdayi'yi sevmişti başında. Köprü ayaklarını inşa edeceği çıplak kayalıkları, yamaçların ardında beliriveren daracık vadileri, bir uzun yılan gibi yeşilin ve sarının çeşitli tonlarında kıvrıla büküle akan Fırat'ı, sesli harfleri incelterek konuşan yöre insanını, o insanların köprülerine kavuşacakları umuduyla gözlerine, seslerine, hareketlerine yansıyan sevinci sevmişti. Ve tıpkı kendi gibi değişik olan, başka bürokratlara benzemeyen, kendine özgü valiyi de sevmişti. Kararmış iç dünyasına, alt üst olmuş yaşamına, doğunun bir uzak kasabasından bir küçük kıvılcım ışıldamıştı. Yapımını üstlendiği bu köprü, ne çelikten kurduğu üst geçitlere ne de fabrikalara benziyordu. Bu köprü, binlerce kişinin yıllardan beri beklediği bir umut köprüsüydü. Köprü kurulduğunda, suyun öte tarafındaki yoksul ve çaresiz insanlara tüm güzellikleri, yenilikleriyle yepyeni bir çağ akacaktı sanki. Bolluk, dostluk, iyilik akacaktı. Köprünün üzerinde yürüyüp karşıya ulaştığı gün, yaşamının onca yanlışını, düş kırıklıklarını, karısının ihanetini geride bırakacak, geleceğe doğru bir adım atacaktı. Geleceğe, yani bilinmeyene. Ama iyi, hoş, aydınlık bir bilinmeyene. Saçma olduğunu bile bile buna inanıyordu. Büyük şehirde yaşarken kendi karısı gibi kent soylular için çok önemli olduğunu sandığı kavramlar, istekler, öncelikler, doğunun bu köşesindeki insanların sorunlarının yanında çocukça, şımarıklara, anlamsız kaprislere dönüşmüştü. İşleri boşalmış, hiçbir önlemleri kalmamıştı. Hayatının kırıldığını düşündüğü bir anda karanlığını aydınlatıvermişti. Baş pınarların yüzlerindeki ve yüreklerindeki ışık. Evet, bu köprü bir umuttu. O esmer ve buğday yüzlü, ela ve kara gözlü halk için olduğu kadar kendi içinde. Çatışmalar. Vali telefonda nefes nefese anlatmıştı, sesi heyecandan titreyerek. Evet, evet, köprü. Çelikten yapılacaktı. Tam 140 ton ağırlığında olacaktı. Ankara'da bitirilecek, demir çubuklar halinde Erzincan'a taşınacak ve orada inşa edilecekti. Köprünün Başpınar tarafında oturacağı nokta doldurulacak, 300 metre açıklık 60 metreye düşürülecekti. İşte çelik köprü de bu dolgunun üzerindeki beton ayağın üzerine konacak ve karşı yakadaki diğer ayağa uzatılacaktı. Ankara'da yapılacaktı. Evet, önce orada kurup bakacaklardı elbette. Sonra söküp gönderilecekti. Koca köprü sökülmeden nasıl gelirdi ha canım? Sökülecekti tabii. Telefonu hırsla çat diye kapattı.